Selamlar herkese, ben Özgür Eroğlu.
Ben Burak Şolt.
Karşınızda Lenovo Legion Go.
Oyuncak değil yani, biz astık onu oraya.
Aynen, şey gibi arkaya kötü bir görsel koymuşuz gibi, evet. Olmasın. Gerçek oradır, birazdan zaten göstereceğiz. Şimdi bir süredir biliyorsun bu el konsolu piyasası bir hareketli. Hı-hı. Lenovo da bu işe girdi ve geçtiğimiz haftalarda ülkemizde resmi olarak satışı başladı.
Fiyatından da bahsedeyim mi hemen?
Hemen fiyatından bahsedeyim.
Abi MediaMarkt'te şu anda 45.000-46.000 TL civarlarında satılmakta olduğunu görmekteyim ben.
Baktığımızda en pahalı, ülkemiz için en pahalı konumunda. Yurt dışında, evet. INEO'lar daha pahalı. Onun, hı-hı, 1600 Euro'lara satılan versiyonları var. Yurt dışında 700-800 Euro gibi bir şeye, yani dolar tarzı bir şeye satılıyor. Şimdi en günceli, evet, baktığında istersen hemen bu ergonomi, rahatlık, taşıma kısmıyla başlayalım. Ben senden bir iki gün daha fazla kullandım.
Evet.
Şimdi hemen aslında şundan başlayabiliriz. Çok büyük. İlk bakışta
çok büyük makine.
Çok net bir şekilde büyük. Ama burada hani büyüklüğünden şu şekilde kaçabiliyor. Yanındaki hemen kontrolcüleri, bu Joy-Con dediğimiz kısımları aynı Switch'te olduğu gibi çıkartıp ekranın da arkasında bir ayağı var zaten.
Standı var.
Standı var. Koyup rahatlıkla oynayabiliyoruz. Ama bence buradaki asıl sorun şey, bu şekilde gayet de rahat oluyor, oynanıyor. Hmm. Güzel bir yaklaşım. Ama burada şöyle bir sorun var. Şimdi Switch neden bunu yapıyor? Çünkü Switch'in iki kontrolcüsünü de çıkarttığın zaman her biri bir kontrolcüye dönüşüyor.
Onlar. Evet.
Ve bu sayede işte co-op oyunları oynayabiliyorsun. Mesela Mario Kart'ı biri birinden iki kişi oynayabiliyor, hı-hı, ama bunda öyle bir durum söz konusu değil. Değil. Şimdi o yüzden bunu çıkarmanın mantığı nedir oluyor? O zaman ağırlıktan kurtulmak oluyor.
Ki şöyle, sen mesela verdin bana, ben test ediyorum falan. Elimde tutma ihtiyacı tabii hissediyorsun el konsolu olduğu, tabii, için. Ama bu sefer dirsekliğini masaya koymak istedim. Çünkü ağır geldi bir, evet, süreden sonra. O şekilde daha konforlu bir halde oynayabildiğimi fark ettim. Göründüğü kadar aslında ağır değil. Şimdi çok büyük makine ya. Ona, evet. Ondan beklediğiniz bir ağırlık var. Aslında o kadar ağır değil. Hele kontrolcülerin kendileri bayağı hafif olmuşlar. Ona lafım, aynen, yok. Ama genel toplamda boyutu vesaire işin içerisine katılınca ağır.
Zaten bence dediğin gibi sorun oradaki asıl şey ağırlık değil. Yani dediğin gibi baktığında sanki böyle 2-3 kilo varmış
daha
gibi duruyor.
Daha da ağırmış gibi geliyor.
Ama aslında Steam Deck'te aşağı yukarı aynı, hı-hı, ağırlıkta. Ama zaten sorun orada büyük olması.
Evet.
Büyük olduğu için yoruyor. Mesela işte oynadığın zaman kolların altına bir destek istiyorsun.
Evet evet, onu ben direkt hissettim. Yani desteksiz sen olmuyor. O yorumunu daha şey yapmadan ben elimde tutmaya başlarken bir noktada masaya indirme, aynen, ihtiyacı hissettim kollarımı.
Şeyde de oluyor mesela, uzanmışsın oynuyorsun ki zaten bu konsolu kullanma amacın o. İşte yolda, evet, otobüste falan ya da arabada işte ya da uzandın böyle oynuyorsun.
Evet.
Amaç zaten bir yere dayanmak, rahatça oynayabilmek. İster istemez bir noktada ben şeyi fark ettim. Hani böyle yarım saatten sonra arkasına bir yastık alıp oraya böyle dayayarak oynama kısmına geldim yani.
Ya bir yandan oyunun eğer ki görsel zevkinden faydalanıyorsan büyük bir ekranda bunu görmek daha güzel.
Evet.
Ama el konsolunun asıl amacına yani hizmet etmemesi sıkıntı burada.
Evet.
Ben sıkıntının burada olduğunu düşünüyorum. Biraz da iki yerde, yani işte masaya da koyayım, ekran gibi de kullanayım. Elimde de kullanayım, konsol gibi olsun. İkisi arasındaki bir yeri hedeflerken amacından şaşmak birazcık bu olsa gerek.
Hatta sadece bu konuda değil, genel olarak ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Genel olarak amacından sürekli şaşmış gibi bir cihaz zaten.
Evet.
Bunu söyleyebiliriz. Ama onun dışında hani eline aldığında o rahatlık hissiyatını veriyor. Ama burada bir sıkıntı var.
Evet.
Detaylarda görüyorsunuz zaten. Bu konsolun her tarafında bir tuş var.
Çok fazla.
Her tarafında. Ya sağ tarafa alt üstü iki tane eklenmiş. Yanda iki tane tuş var. Sol tarafa alt üstü bir tuş eklenmiş. Yukarıdaki tuşlar var. Yani şimdi bu Joy-Con dediğimiz kısımları çıkarmak için mesela elime aldım ki Switch gibi şey değil. Bir basılı tutayım kaydırayım gibi değil. Hı-hı. Tutup çekiyorsun.
Evet.
Bu da hani oradaki bence iyi şeyi de iyi yapamamışlar. O bağlanma ve bağlantıdan sökme işini de iyi yapamamışlar, evet, bence. Bir noktada basarken her yere bastığımı fark ettim. Çatır çatır sesler geliyor. Bu tuşların bir fonksiyonu da yok. Sen atarsan geliyor bu fonksiyonlar.
Ve şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi daha küçük bir boyutlu bir şey olsa, evet, bütün tuşlara erişebiliyor olsan, hepsinden faydalanacak yani. Sen faydalanmadın da faydalanabileceğin yerde olsa boyutları itibarıyla tamam, sıkıntı yok. Aynen. Ama bu makine büyük bir makine. Dolayısıyla bu ekstra tuşlara erişirken zaten ellerini, parmaklarını sürekli böyle ya arkalara doğru biraz dağıtman gerekiyor ya da böyle açılandırman gerekiyor. Şimdi bu da tamam, fikir güzel ama pratikte amacına hizmet etmiş mi? Etmemiş, evet, gibi oluyor.
Bence de öyle.
Yani gimmick dediğimiz şeyler vardır. Özellik gibi gözüken ama aslında özellik olmayan.
Evet.
Burada biraz formundan dolayı öyle olmuş. Yoksa fikirde sıkıntı yok.
Bence de. Diğer tuşlardan da genel olarak bahsetmek gerekirse zaten bu işte X, Y, A, B tuşları klasik, hı, artık her şeyde görüyoruz. Onun dışında birkaç tane atama, özel ataması olan tuşlar var. İşte sol üst taraftaki tuşla masa üstüne, yani Legion Space tarafına geçip, evet, masa üstüne geçebiliyorsunuz. Sağ üstteki tuşla bu özelleştirme işte TDP'sini ayarlayayım, performans modundan daha sessiz bir moda çekeyim gibi özelleştirmeleri direkt yanda çıkan bir pop-up sayesinde yapabiliyorsunuz o tuşla. Sol tarafta işte normal oyunun Select Start tuşu dediğimiz tuşlar var. D-pad kısmı var ve analog tuşları var. Üstte de ses açma kapama, işte tip C girişi bir üstte bir altta olmak üzere. Üstte havalandırma çıkışı ve hoparlörler var. Arkada yine havalandırma çıkışı var. Ama burada hemen şundan bahsedeyim. Bir tane çok sevdiğim oldu, bir tane de pek sevmediğim oldu. Çok sevdiğim analog tuşu. İki analog tuşu gerçekten de konsolun boyutuna göre çok küçükler. Manyetik tuşlar. Ve gerçekten o güzel tuşu çevirmeye gayet net bir şekilde yapıyorsun. Oradaki o kötü tadı almıyorsun. Mesela Aenio'da ben bunu biraz almıştım. Analog tuşları biraz sıkıntılıydı. Anladım. Bunda ama D-pad'i hiç sevmedim. Benim D-pad'lerde özellikle yani yeni nesil oyunlarda çok kullanılmıyor ama şimdi ben bunda emülasyonla yapıyorum. Emülatör olarak da kullanıyorum. Eski oyunlarda D-pad'i kullanmak istiyorsun çünkü analog çok işlevsel olmuyor. Evet. Ama atıyorum mesela kontrol oynayacaksın. Kontrolde çapraz atış var. Yani yukarı değil aşağı değil. Çapraz atış yapacaksın. Bunda mesela direkt bu D-pad'in çapraz kısmını kullanarak o tarafa yönlendirebiliyorsun. Ama bunda çapraz kısmı olmadığı için iki tarafa aynı anda basman gerekiyor. O da zorluyor. Oradaki basış hissiyatı çok düzgün olmadığı için yani eski oyunlara göre yapılmamış.
Aslında hesap edilmesi gereken çok önemli şeylerden bir tanesi. Yani şu makinelerin benzerlerini emülasyon için ya düşük donanımlı olanlarını, çünkü bu Z1 Extreme'ler falan filan gelene kadar bu formdaki makineler vardı ve emülasyon için kullanılıyordu bunlar. Evet. Bunlar da daha büyük emülasyon cihazı olarak belki düşünülmemeli. Ondan çok daha fazlası ama bunlar yine unutulmamalı.
Evet yani bence çoğu insan Steam'de bile yani Steam'deki Switch bile insanlar emülasyon için kullanıyorlar yani şu anda. Unutulmaması gereken bir detaydı. Bence D-pad kısmı o yüzden biraz sorunlu olmuş. Taşıma kısmında da şöyle diyebiliriz. Yani bu şekilde taşıması tabii zor yani. Böyle çıkamazsın.
Kutusundan bir çanta çıkıyor mu peki?
Çıkıyor. İçerisinden bir çanta çıkıyor. Hani Steam'deki
olduğu gibi. En azından bak arıcı yalaydı falan çanta mantı yok. Aynen, bir tane kartondan bir stand var. Ona koyuyorsun böyle. Yani
ya karton mu yoksa 3D printer'dan mı? Bence 3D printer bile değil.
Yok yok 3D printer falan bile değil. Yani kutunun malzemesinden üretilmiş bir şey yani iç kutulamadan çıkan bir şey o.
Evet ama hani şöyle bir durum var burada da. Mesela biliyorsun geçenlerde sen de X1'de MSI'ın yeni cihazını da konuştuk. Onun da yanında bir sırt çantası geliyor. Şimdi bu tarz bir cihazı içinden çanta çıkıyor ama şimdi çantayı aldığın zaman sanki yanında böyle tabanca taşıyormuşsun da suikastçıymışsın gibi geziyorsun çantayla böyle. O yüzden biraz taşıma zor. Yine bunu çantaya koyuyorsun. O çantayı da sırt çantana koyuyorsun.
Evet öyle oluyor.
MSI bu konuda bence daha başarılı bir iş yapmış. Direkt sırt çantası veriyor.
Yani MSI içinde. Bir numara bu konuda. Lenovo 2, ROG Ally listeye bile giremiyor. Çanta yok çünkü.
Aynen listeye bile giremiyor. Bunun dışında yani taşıma kısmı çok da sorun değil. Yani büyüklüğünden dolayı biraz dert olabilir. Onu söyledik zaten ama genel olarak taşıma ve ergonomi kısmı bu şekilde. Bence çok da dert edilebilecek bir durum yok burada. Ama çok övülesi bir durum da yok. Ortalama bir durum. Buradan istersen ekrana geçelim.
Ekrana geçelim.
Ekranda usta sensin.
Kaç inç abi ekran?
Ekranımız 8.8 inç. Şu ana kadarki en büyük el konsolu oluyor bu şekilde.
Tamam. 2K ekranımız var.
144 Hz yenileme hızı.
Tamam. O da 500 nit civarlarında güzel bir aydınlatmamız var. Güzel bir aydınlatmamız dediğim şöyle. Kapalı alanlarda bence %100 de kullanmak isteyeceksiniz.
Ya evet.
Yani ben şu anda mesela %100 de çalışıyor.
Şu anda %100 de.
Belki geceliğin yani %50'lere %60'lara çekersiniz. Güneş altında çok çok korunaklı görünebilir bir ekran olmayabilir.
Yani bu arada şeyi söyleyeyim hani tamamen karanlık bir ortamda hiç ışık yok. Yani sıfıra çektiğinde bile gayet oynanabiliyor. O konuda bir sorun yok. Ama aydınlık ortamda.
Şimdi burada %100 de mesela çalıştırıyoruz. Evet. Daha bir ortam aydınlık yani olduğu için.
Var.
Aslında ekran güzel. Ben renklerini falan da beğendim. Akışkanlığı da eğer doyurabileceğiniz bir oyun varsa eğer bu da yetecektir. Ekran genel manada dokunmatik bir ekran zaten. Evet. Ama tabii oyunlarda şu yanlışa düşmeyin. Oyunda arada bir ya şunu ekrandan yapayım, bunu kontrolcüden yapayım dediğinizde oyun sapıtabiliyor.
Evet.
O toplara çok girmeyin ama günlük Windows kullanımında çünkü üzerinde bildiğiniz Windows bir işletim sistemi var.
Evet.
Buradaki dokunmatikte bir problem yaşıyor musunuz? Hayır. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama oyunda o ikisi arasında gidip gelmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar.
Bence de katılıyorum. Yani normal arayüzde gezerken hızlı geçişi yapabiliyor. Bir de hemen zaten sağ alt kısmında touchpad kısmı da var. Oradan da hani mouse kontrolünü yapabiliyorsunuz. Güzel orası da. Normal tek tık alıyor. İşte iki ya sağ tık yerine basılı tutuyorsunuz. O şekilde işliyor. Güzel. Aslında az önce bir detay atladık. Onu da söyleyeyim. Bu kenardaki kontrolcüleri çıkartabiliyorsunuz dedik. Ya hafif. Kesinlikle Switch kalitesinde değil ama kötü de değiller.
Değiller.
Ama şöyle bir durum var. Ekstra bir modu. Biliyorsun sen de denedin. FPS modu var.
Evet.
Sağ taraftaki kontrolcüyü çıkartıp altında bir klik var. Orayı açtığınız zaman FPS moduna dönüyor. Bu da şu anlama geliyor. Sağ taraftaki Joy-Con diyeceğimiz kısmı mouse gibi kullanabiliyorsunuz ve silahmış gibi kullanabiliyorsunuz. Evet. Ama burada da şöyle bir sorun oluyor. Mesela Black Ops'ta denedik.
Denedik.
FPS moduna geçtiğiniz zaman siz otomatik olarak cihazı size sanki klavye mouse kullanıyormuşsunuz gibi aktarıyor. Çünkü normalde buranın üstünde görüyorsunuz hala X, Y tuşları yer alıyor.
Evet.
Şimdi siz bunu mouse gibi tuttuğunuz zaman o tuşlara basamayacağınız anlamına geliyor. Ama oyunda basmanız gereken yerler oluyor.
Evet.
Bu durumda oyun sizi direkt klavye mouse moduna geçiriyor. Tuşlardan mahrum kalıyorsunuz. Durduk yerde bir de klavye bağlamak durumunda kalıyorsunuz.
Atlayacağım ben karakterimi atlatmam gerekiyor. Basayım. X'de ama nerede?
Aynen. Ortada karışıyor. O yüzden FPS modu çok da şeydi yani. Güzel bir özellik ama iyi değil.
Gimmick diyebiliriz yine. Yani aynen. Özellik gibi gözüken ama aslında realde çok bir faydası olmayan her şey olur. Sadece shooter. Yani sadece bir şeyleri ateş ediyorsundur.
Şeyler vardı küçükken işte sniper'sın, hareket edemiyorsun. Browser oyunu.
Yani browser oyunu. Yani o tarzda bir oyun bulursanız bir eğlence katmış işin içerisine. Ben ona bir şey demiyorum. Düşünmüşler adamlar. Evet. Böyle bir şey geliştirmişler. Ama yani şu andaki normal herhangi bir oyuna bakın yok. Bundan evet. Faydalanabileceksiniz.
Bu arada şeyden aklıma geldi. O işte dokunmatik ekrandan kontrolcü ile kontrol etme tarafına evet. Geldiğinde şey yapıyor zaten. O FPS moduna geçince cihaz da orada bir sapıtıyor.
Evet.
Ben dokunmatik mi mesela kendine Black Ops oynarken otomatik olarak şeyi aldı. Dokunmatik modu aldı. Hı-hı. Kontrolcülerle şeyi kontrol edemedim.
Ateş edemedim mesela evet. Ben. Yani aslında hareket ediyordu. FPS olarak güzel. Altındaki sensörle beraber okumaya başladı. Hani hassasiyetini tartışacağız ona bir şey demiyorum ama çalışmadı tetikleri bu sefer.
Hadi ateş edemedin geç menüyü kontrol edemedik.
Yani. Evet.
Mecbur tekrardan takıp şey moduna geçmek
yani
zorunda kaldı.
Yani bu özellikleri işte yazımsal olarak da desteklemedikten evet. Sonra ki destekleyemeyeceğin için de şimdi Call of'la mı görüşeceksin bununla alakalı? Yani. Yapabilirsin ama bunlar hep para.
Tabii para.
Şimdi Lenovo tek başına sadece kendi kontrolcüsü için Call of'la böyle bir iletişime geçecek de bunu yaptıracak edecek de bunlar çok ciddi paralar.
Bir de mesela az önce senin söylediğin şey tekrar geliyoruz. Yine amacından şaşıp başka bir yöne gidişim. El konsolunu ben niye böyle kullanmak
ben
istiyorum?
Ben niye tetik isteyeyim değil orada mi? Değil mi? Yani
niye el, şey
el konsolu yani? Deyince aklınıza gelenleri düşünün. PSP'ler, PSP Vita'lar evet. Çok eskilere gidin. Belki bu işin ilkleri olduğu için söylüyorum. Nintendo Switch'lere geliyorsun. Hangisinde böyle bir atraksiyon gördün? Konsol tarafında olur mesela. Move şeyleri vardır böyle. Tamam mı? Tamam, orada ekstra
onlar
bir şey.
Onlar bile çok uzun sürmediler.
Onlar yani. Bile çok uzun sürmediler. Tamam. Bir de el konsolunda böyle bir şey deniyorsun.
Ya bir de işte gimmick. Yine gimmick amacından abi. Çok şaştığı işte hani ya ben bunu el konsol bir yere giderken oynayayım, evimde tuvalette oynayayım, tatilde oynayayım. Ya,
nerede oynarsan oyna.
Tuvalette
el
nereye
konsolu.
Koyayım yani?
Yok işte bu yine
evet,
yok.
Bu kısımda sıkıntılı. Onun dışında ama ekran güzel bu arada. Yani
ekran güzel. Güzel.
Hepsini deneyimledim bu arada. Hani ülkemizde resmi olarak satışı yapılan artı Steam Deck olarak ekleyeyim. Hepsini denedim. INEO'larda dahil olmak üzere. Gerçekten ekranımda en çok sevdiğim cihaz bu oldu. OLED'i tabii denemedim onu söyleyeyim.
Ben de mesela ROG Ally'i uzun bir süre denedim. Bu daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü. DPI daha yüksek. Aynen. Tazeleme hızı da daha yüksek evet. Bir ekran. Hiçbir lafım yok.
Ya bir şeyler de izlenebilir gayet. Hani ekranda hani 8.8 küçük bir ekran değil yani.
Bence oluru var.
O zaman oyunlar ve performans diyebiliriz bence.
Hatta performans kısmındaki donanım detaylarından bahsedelim. Z1 Extreme var içerisinde arkadaşlar.
ROG Ally ile aynı yani Extreme moduyla evet. Aynı.
30 watt TDP'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Kabloyla bağlamanızı da gerek yok. Evet. ROG Ally'de mesela 25 watt'a kadar kabloyla 30 kablosuz şekilde 30 watt'a da kabloyla çıkabiliyorsunuz.
Aynen. Yani şarjda olması gerekiyor
evet.
30 watt için.
Burada 30 watt'a direkt erişmenizi sağlıyor. Fan devrini de menüsünden isterseniz fullleyebiliyorsunuz. Aynen. Bir takım çalışma dinamiklerini buradan ayarlamak mümkün. O pop-up ekrandan bunları yapabiliyorsunuz. Direkt oyunları da aslında yazılımı üzerinden gidebiliyorsunuz.
Evet.
Bunun yanı sıra 16 GB RAM'i bulunuyor. GPU ile paylaşılıyor. VRAM olarak paylaşılıyor. O konuda da çok önemli bir detay olduğu için bunlara özellikle giriyorum. Üzerinde bir SSD var. 512 GB'lık.
Aynen.
512 GB'lık SSD büyük ihtimalle değişiyor durdur. Bunu açıp deneme fırsatım olmadı. Çünkü ROG Ally'de mesela Steam Deck'te 22-30 SSD arkadaşlar. İşte Asus demişim. Samsung'un PM991 misal veriyorum. Çıkar. Yeni SSD'ni tak yükselt.
Steam Deck yükseltilebiliyor bunu biliyorum.
ROG Ally de aynı şekilde yükseltiliyor. SSD veya hafıza kartıyla bunları yapabiliyorsunuz evet. Bu tür ürünlerde genelde. Şimdi temel özellikleri, donanımsal özellikleri bunlar.
Aslında ROG Ally ile birebir aynı gibi diyelim.
ROG Ally ile çok yakın.
Çok yakınlar.
Yani çünkü ana yonga aynı zaten. Z1 Extreme olarak bakıyorsun. MSI Cloud'da şimdi Intel bir yonga geliyor evet. Ona bakacağız. Ionio'da 6800U var.
Aynı.
Bunun %20-25 civarı gerisinde 15 watt 20 watt TDP'li hesapladığımızda yani Z1 Extreme'den şu anda böyle el konsollarında bulabileceğiniz en güçlü yongalar gibi gözüküyorlar.
Evet şu an için en güçlü Z1 Extreme kesinlikle. Ya bu arada o pop-up kısmından tekrardan bahsedeyim. Yani sağ tarafta açtığınız zaman işte çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz. İşte 1200'e 800 olsun, 1920'ye 1200. Onun dışında bir de 2K çözünürlüğümüz
2560'a bir işte.
1440.
1600 olarak.
1600 mü? Aynen doğru. Bir de onun dışında 60 Hz ile 144 Hz arasında değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında zaten işte dediğin gibi işte power saving modu olsun, ne bileyim efficiency modu olsun, bunları değiştirebiliyorsunuz.
RSR açıyorsun oradan, evet, mesela RSR global olarak bütün oyunlarda yapay zeka ve derin öğrenme ile beraber daha fazla kare saniye elde edebilmek için.
Ya birçok özelliğini aslında o pop-up'tan ya da onun daha geniş ekran olan Legion Space'ten ulaşabiliyorsunuz, ama oyun içinde anlık değiştirmek isterseniz de o pop-up'tan yapabiliyorsunuz ayarları.
Pop-up düzgün çalışıyor. Evet. Peki Legion Space sence nasıl çalışıyor?
Legion Space bence biraz sorunlu. Pop-up'ı da etkileyen şöyle bir sorunu var. O tuşa bastığında mesela oyun o sırada zorlanıyorsa, atıyorum yanlışlıkla mesela örnek veriyorum. Oyunu işte medium ayarlarda 2K'da açtın ama cihaz onu verebilecek güçte değil mesela.
Tamam.
Sen değiştirmek istiyorsun hemen hızlı bir şekilde. Basıyorsun, zaten sistemde güçte ya o sırada böyle.
Evet, evet, yük altında.
Yani zorlanıyor o sırada.
Evet.
Bana bulaşmayın modunda. Basınca biraz geç geliyor. Hadi diyorsun ya çalışsana falan. Tekrar basıyorsun. Olmuyor. Oyun kilitleniyor falan derken bir yerde çözülüyor her şey. Pop-up tak tak tak tak tak yapıyor böyle.
Peki sen hiç Steam Deck'te daha doğrusu veya ben ROG Eli'den de bahsedeceğim. Sen Steam Deck'te böyle bir şeyle karşılaştın mı? Tam yani tam teşekküllü bir oyun oynuyorum. Menüye bastım ve geç geldi abi falan.
Steam Deck'te hiç böyle bir sorun yaşamadım. Ionio'da çok yaşadım. Ionio'da aynı sorunu yaşıyor zaten.
ROG Ally'de de öyle. Tam yük altında olurken işte pop-up ekranında açayım bir şey yapayım dediğinde belki çok sinir bozucu değil buradaki kadar. Aha. Ama orada da öyle bir gecikme var.
Ya bu bir sorun. Ya şimdi aslında buradan ya performans kısmına gelebiliriz. Hangi oyunları denedik? Forza Horizon 5 denedik. Cyberpunk 2077, Spider-Man Miles Morales, Black Ops 2, yani eski bir oyun olsun diye. Vampire Survivors, Hades, bir de FIFA 23 denedim ben. Ya şimdi bu oyunlarda aslında baktığımızda hepsini bir şekilde oynayabiliyorsun.
Evet.
Hepsini bir şekilde oynayabiliyorsun. Ama burada sorun şu oluyor. Bu diyor ki bana, bu abimiz diyor ki ben diyor 144 Hz veriyorum. Ekranım diyor benim güzel 8.8 inç. Beklenti. 2K veriyorum diyor.
Yani beklenti böyle
beklentim
oluşuyor.
Beklentim bu. Şimdi ben o zaman diyorum ki Cyberpunk 2077'yi ben o zaman 2K'da 144 Hz'lik bir ekranda Z1 Extreme işlemcimle birlikte oynayacağım diyorum. Ama oyuna bastığın anda daha ilk ekranda tak bir çökme yaşıyor. Aa diyorsun niye öyle oldu bu? Sen tekrar giriyorsun, onun ayarları düzenliyorsun. Sonra fark ediyorsun ki aslında senin bu cihazla sonuçta artık yani 30 FPS'de geride kalmış bir
yani
performans.
Yani hep şey derler, konsolcular şunu sanır diyor. Abi 30 FPS sinematik deneyim işte falan deyip hadi tamam diyorduk siz de öyle oynayın.
Ama orada da şöyle bir şey var. Tam 30 FPS veriyor ama şimdi 30 FPS var, 30 FPS var biliyorsun.
Sabit 30 FPS, dip yapmayan 30 FPS.
Bir de sinematik bir performans var yani. Yani. O dev ekranda God of War oynuyorum mesela
tamam,
30 FPS de olsa.
Şey, yine bir şey demiyorum onlara da şimdi şey var artık ekranların tazeleme hızları, buradaki ekranın tazeleme hızı, rakiplerinden de yükseksin. ROG Ally 120, bu 144.
Aynen.
Ekran boyutun daha yüksek, çözünürlüğün daha yüksek. Beklentini arttırıyor bu tür şeyler.
Evet.
Ama şimdi donanım tarafına ve oyun performans tarafına geldiğinde öyle şeyler olmayabiliyor.
Kesinlikle değil. Yani zaten buraya gelince biliyorsun ilk deneyimin senin görüyorsunuz görüntüleri.
Forza Horizon 5'i denedim ben arkadaşlar. Çok direkt anlatayım. Çok kritik bir sorunu var makinenin belli ki. Evet. Oyun ilk başta orta ayarlar ve
değil, low bu arada.
Orta low karışık.
Ha.
FSR açıyorum. Onu da performans moduna ayarlıyorum. RSR falan şunlar bunlar açık. GPU, CPU sıcaklıklarına bakıyorum. 60-70 dereceler. Bir sıkıntı yok. Hı-hı. Sorun yok. Oyunu açar açmaz zaten arada bir mikro stutter'lar görüyorum.
Evet.
Şimdi bu ROG Ally'da aynı Yoga'yı kullanan ROG Ally'da görmediğim şeyler bunlar. Bu arada Full HD'de de çalıştırıyorum. Ben 2K'ya da şey yapmadım. Hı-hı. Full HD'de çalışsın ki hani benzer performansı görebileyim aynı Yoga'da. Görebiliyor muyum diye. Abi arada mikro stutter'lar başlıyor bir defa. Ve bu sese de yansıyor.
Evet.
Sesleri de bozuyor. Aynı eskiden böyle konsollarda işte bir CD çizik olur ve o sesi de atlama yaptırır, oyuna da atlama yaptırır ya.
Tam olarak o bu arada ya. Bozuk
tam
CD.
Tam olarak o. Ve bir şeyden sonra bunlar yoğunlaşıyor. Evet. Oyunu oynanamaz duruma kadar getirebiliyor. Ve istatistiklerden ölçtüğümüz şöyle bir durum var. VRAM ve RAM kullanımı %90 üzerinde seyrediyor. 16 GB'lık RAM var. Bu büyük ihtimalle RAM'in de yetmediğinden değil. Bunların kontrolüyle alakalı bir sıkıntı oluşuyor. Ve RAM, VRAM ayrımı yani GPU RAM'den oradaki bellekten faydalandığı için düzgün bir şekilde dağıtılamıyor bunlar. Evet. Dolayısıyla oyunun mikro stutter yemesine, donmasına, kilitlenmesine sebebiyet veriyor. Bu çok kritik bir arıza.
Ya, bayağı kritik bir sorun. Yani ya özellikle mesela ben Miles Morales'ti, Spider-Man Miles Morales'ti sana da söyledim. Yani test oyundur benim için. Elime gelen evet. her cihazda indirir önce bir ona bakarım. Çünkü güzel bir görselliği var. Hı hı. Sonrasında gelen güncellemelerle oyun optimizasyonu fena olmayan bir oyun. Doom gibi değil tabii ama yani güzel. Şimdi oyunu açmaya çalıştım. Bana dedi ki ilk defa böyle bir hata gördüm ben. En son bunu işte 2004'te falan görmüştüm. Yani bilgisayarı kaldırmıyor. Bana dedi ki ayarlarını düşür. Cihaz yetmiyor dedi. Yani ayarları düşür dedi bana.
Bunlar alaka değil mi?
Ya böyle ben ilk defa gördüm uzun zaman sonra böyle,
yani
böyle
bir şey. Aynı Yonga'yı kullanan bir başka evet. el konsolunda da denediğim Steam Deck'te de mesela Aro Celal'la da alakalı kart okuyucusu falan yanıyor tamam mı makine?
Evet.
Yani bozuluyor. Çok, o da çok kritik bir şey. Ama oyunu oynarken gördüğüm performansla alakalı sıkıntı yok.
Ha, zaten sorun orada. İşte Steam Deck ve Switch'i kenara koyuyoruz. Onlar başka bir durumda zaten. Hı. İşte bu INEO olsun, ne bileyim Asus ROG Ally olsun. Evet. Ki büyük ihtimalle MSI'da da aynı şey olacak. Bunlarda yaşadığımız sorunların temelinde hep Windows 11 var.
Evet.
Yani Windows 11'in sıkıcılığı ve performans sorunları yansıyor bunlara.
Evet.
Ama bu cihazda sadece, yani oyuna girdin diğerlerinde okey oluyordun. Tam oyun iyi çalışıyor.
Oyunun dedi. Oynatıyor zaten. Sıkıntı yok. Bataryasından hoparlöründen konuşursun ama oyunun deneyimi de bir sıkıntı yok. Evet. Yani o güçteki bir laptopu karşına koy. Onda aynı oyunu oynamaya çalış. Evet. Aynı performansı alıyorsun. Yok mikro stutter. Yok ısındı, kapandı vesaire. Yok.
Stutter özellikle çok can sıkıcı.
Ama burada çok ciddi bir stutter var. Aslında performansı işte o RSR'ları, FSR'ları açıyorsun. 70 FPS, 80 FPS civarlarına geliyor Forza Horizon 5'te.
Yazıyor üstünde. Şu an 65, 75 takılıyorum aralarda
yani
diye.
Yani istatistikleri okuyabiliyorum ben ama bakıyorum ki bir noktadan sonra GPU kullanımı %60'lara kadar düşüyor. CPU kullanımları %30'larda kalıyor ama VRAM kullanımı %90, 92, 95. Evet. Büyük ihtimalle cihazı burada kitleyen şey bu. Ve güncellemelerini falan da yaptık.
Hepsini yaptık yani.
Uygulaması üzerinde siz zaten böyle aynen. takır takır güncellemelerini yapan bir sistem var. Onu diğer el konsollarında da görüyoruz. Güzel çalışıyorlar da. Kolaylaştırıyorlar işini. Zaten biz el konsollarından ne bekliyoruz? Abi herkesin kullanabileceği kadar kolay olması.
Kolay olsun.
Windows'un zorluğu olmasın. O yüzden bu kendi arayüzlerini yapıyorlar ki zaten. Kullanıcı buraya girsin. Ben ona kolaylıkla oyuna erişmesi veya oyundan performans alması için gerekli şeyleri sunayım. Ama ne yaparlarsa yapsınlar demek ki yani ben acaba test ürünümüzde mi sıkıntı var diye de merak etmiyor değilim bir noktada. Ama bu mikro starterlarla bu makinede oyun oynanmaz gibi duruma denk geliyor.
Ya evet ya bu arada hani en başına da söyledim. Ayarlar yaparak işte ne bileyim 720p'ye çektim oyunu işte 72 şeye sabit FPS'e sabitledim. Orasını böyle yaptım burasını böyle yaptım falan derken.
Tutuyor değil mi ayar bir şekilde?
Yani bir şekilde tutturuyorsunuz. Ama zaten sorun şurada. Bunun için ben bir dakika bile harcamak istemiyorum.
El konsolu.
Çünkü evet ben bunun rakibine kastım Steam Deck veya Switch. Rakibinde bir vakit harcamıyorum.
Evet.
Ya bu arada sadece Lenovo'ya ait değil bu durum işte maalesef Asus'ta da var.
ROG'nin da kendi Armory Crate yazılımı da evet. düzgün çalışmayabiliyor. Bazen çöküyor. Hiç giremiyorsunuz. Makineyi restart atmanız lazım ki Armory Crate tekrar çalabilsin.
Aynen.
Yani iş görevi sonlandır sonra açar falan değil. Sistemi kapatıp atmak gerekiyor.
Aynen. Ya bunda da mesela şöyle bir sorun oldu. Çok acayip bir sorun. Normalde yatay kullanıyorum böyle. Oyuna girdim Cyberpunk 2077'ye. Oyun çöktü. Oyun çöktükten sonra ekranın bu şekilde yatay pozisyonda gelmesi lazım. Oyun masaüstü dik geldi. Sonra, ve dik dediğim böyle değil.
Tamam oryantasyonu
telefon gibi.
Tam telefon gibi böyle. Oldu.
Ondan sonra gelmedi. Düzeltiyorum böyle yapıyorum öyle yapıyorum böyle yapıyorum. Tekrar işte oyuna gireyim dedim. Legion Space'e girdim falan bir şeyler yaptım. Yok en son kapattım.
Toparlamadı.
Tekrar açınca toparladı. Bu tarz ya bunun gibi sorunlar da var yani. Sadece evet. benim bahsettiğim şey değil, oluyor. Mesela FIFA 23'ün menü ekranında yarım saat bekledim. Gelecek diye. Dedim ya çıkayım bari hani kapatayım. Evet. Olmadı. En son sistemi kapatmak zorunda kaldım.
Ya düşünün çok eskilere de gidebilirsiniz. PSP'ler, PSP Vita'lar, bu işte Nintendo Switch'ler ondan sonra hı-hı. artık yeniden bu devri tekrar başlatanlar. Ya PSP'lerde falan hiç böyle sistemsel arıza yok veya yani. Çok yoran veya diyelim ki arka plana aldığınız oyunu geri dönerken tekrar başlayan. Ben hiç hatırlamıyorum ya. PSP'de ya. İçerisinde donanım yok ya.
Evet
yani
bu arada.
Donanım şu günümüz gözüyle bakarsan donanım yok içerisinde. Yok.
Switch de öyle hala öyle. Ya hadi bak Switch, PSP, işte Vita falan diyecek, şey denebilir. Özel konsollarda onlar. Hı-hı. Ona özel optimize oyunlar geldi. Ona
donanımları da belki özeldi. Tamam.
Hadi Steam Deck o zaman. Steam Deck'e ne diyeceğiz? Yani ona da yok Valve yaptı. Ama her şeyin arkasında böyle bir şey. Şimdi Lenovo, işte Asus, ne bileyim MSI, INEO, tam INEO saymayalım da. Hı. Bunlar da küçük şirketler değiller. Tam bir Valve değiller ama.
Yani INEO'ya tamam butik sayılır ama Asus'a bakıyorsun büyük Taylandlı.
Şöyle
MSI'ye söyleyeyim. Bakıyorsun yine büyük evet. bir marka. Lenovo'ya bakıyorsun Çin'de aslında oyuncu ekipmanlarıyla alakalı deli ürünler. Buraya gelmemiş ürünler de üretiyorlar.
Evet.
Yani bu adamlar küçük adamlar değiller. Ama yani şurada gördüğüm deneyim küçük bir deneyim.
Evet yani şöyle diyeyim. Cyberpunk 2077'nin içerisinde grafik modları arasında Steam Deck modu var. Steam Deck'e sahipsiniz. Direkt o modla oynayabiliyorsunuz. Dedim ki Steam Deck modunu alayım. Hiçbir şeyle uğraşmayayım.
El konsolun güzel bir mod bu arada. Bir şeydir yani.
Demek ki el konsolun optimize ki bunun Steam Deck'in güçlü olduğunu biliyoruz.
Evet.
Direkt onu alayım dedim. Aldım. Aa ne göreyim? Ne çalışmıyor. Yani 20 FPS'lerde falan geziyor böyle. Çok evet. Garip. Ya demek ki olmamış yani. Ve ama şunu da biliyoruz. Donanımsal anlamda buna çok benzer bir konsol, birkaç konsol daha var.
Evet.
Onlarda böyle sorunlar yaşanmıyorsa sorun donanımsal değil.
Donanımsal değil, yazılımsal bir şey var. Diyorum ya arkadaşlar, VRAM kullanımında bir kritik bölümlenememe durumu var belli ki. GPU'ya bellek yetmiyor, RAM'de de mi paylaşmak istemiyor gibi içeride bir çatışma olduğunu görüyorum ben istatistiklerden.
Evet.
Umarım ilerleyen zamanlarda bir güncellemeyle beraber çözülür. Ben güncellemeyle beraber çözülebileceğini düşünüyorum. Burada donanımsal bir şey olduğunu da zannetmiyorum.
Bence de öyle. Zaten ben çıktığından bu yana kendisini takip ediyorum. Hani el konsollarına olan ilgimden dolayı. Bu Kasım Aralık aylarında ilk işte yurt dışında dağıtılan şeylerde, sample'larda insanlar şey diyordu. Kötü hani şu an bayağı kötü durumda, çalışmıyor diyorlardı. Hatta Baldur's Gate'in yapımcısı olan işte Larian Studios'un başındaki abimiz şey dedi. Ioneo'ya Legion Go kullanana kadar dünyanın en kötü konsolu Ioneo sanıyordum dedi mesela.
Açık açık bunu söyledi mi?
Evet, evet, tweet attı. Şimdi orada bir beklentim düştü zaten. Sonrasında gelen incelemelerle birlikte hani tekrar güncelliyorlar mesela şeyi. Orada şeyi fark ettim. Net bir şekilde çözülmüş. Mesela benim aralığın başına çıkan izlediğim bir inceleme vardı. Yurt dışında birisi yapmış. Orada paylaştığı sorunların çok büyük bir kısmı burada yok.
Tamam.
Çözülüyor. Yani demek ki zamanla çözülüyor. Bence zaten buradaki sorun şu. Bu cihazdaki sorun. Lenovo bence fiziksel anlamda donanımıyla, işte genel tasarımıyla, şununla bununla bence ortalama üstün performans çıkarmış.
Hiç sıkıntı yok bence.
Ama sorun yaşadığı kısım yazılım tarafı olmuş.
Evet.
Onu da acemiliklerine verebiliriz bence. Farklı yani, bir sektör, farklı bir deneyim çünkü.
Şöyle düşün, Asus da ilk defa girdi bu işe.
Evet, evet, evet.
Ha, onların da sorunu yok mu işte? Ya yazılımdan ya kart okuyucuna. Kart okuyucuyla güç birimleri çok yakın. Güç birimleri kart okuyucu veya kartı yakıyor. Evet. Ha, bu da çok kritik bir şey yani, tamam mı?
Evet.
Ama oyun, yani işin temelinde oyun var ya, Aztek köstek bir şekilde oyunu çalıştırıyor mu? Oyuna girdiğinde ne mikrostatır var, ne performans kaybı var, ne başka bir şey var. Şimdi hepsinin paylaştığı birkaç soruna gelelim mi?
Pil.
Abi pil.
Pil.
50 watt saat civarı bir pil var bunda. ROG Ally'da da 50 watt saat civarı. Evet. Steam Deck'te de öyle bir şey olması lazım zaten. Yani
Steam Deck'te hatta daha 40-45 civarı bir şey olması lazım.
Ve şimdi biz zaten lansmanına gittik. Orada görür görmez ben dedim ki Z1 Extreme böyle devasa bir ekran, çözünürlük, tazeleme hızı ve batarya kapasitesi hemen hemen aynı. Dedim biz burada herhalde yine aynı kullanım süresini göreceğiz.
Ki öyle zaten.
Yani şöyle oldu. Ben dedim ki acaba ekstra bir şey mi var ya? Güç optimizasyonu işte dağıtımı ile alakalı. Hayır, hiçbir şey yok.
Yok. Bizzat aynı.
AAA oyun açın arkadaşlar. Full HD'de 120 kare saniye veya birazcık da altına inerseniz tabii ki daha fazla kullanım süresi elde edersiniz. Ama ekrandan faydalanmak istiyoruz ya. Ekran parlaklığını da açın. 45 dakika ile 1 saat civarı AAA'de aldığınız kullanım süresidir.
Evet.
Yani yanınızda yine bir power bank taşımak durumundasınız diye ben düşünüyorum.
Net lazım ya. Özellikle uzun bir yere gidiyorsan. Ya yine aslında en baştaki konuya geliyoruz. Az önce oyun ve performans kısmında da bunu söyleyecektim. Evet. Şimdi pile girdim. İkisi için de geçerli. Yine amacından şaşıyor.
Evet.
Şimdi biz bu dedim ya büyük oyunları denedik ama işte Hades gibi, Vampire Survivors gibi küçük oyunları da denedik. Baktın ya da Black Ops eski bir oyun. Küçük bir oyun değil ama eski bir oyun. Bunlarda mesela Vampire Survivors'ta güzel bir TDP ayarıyla hiç konsoldan ses de çıkmadan hani fanları çalıştırmaya gerek de kalmadan böyle 3-4 saat oynanabiliyor. İşte Black Ops'ta 3 saati bulabiliyor. Hades'te yine 3 saati bulabiliyor. Şimdi bak bunlar güzel süreler. Bunlar zaten yoruluyorsun bir yerden sonra. Evet. Bunlar güzel süreler. Zaten bu konsolların amaçlaması gereken şey bu oyunlar.
Evet.
Eski veya küçük oyunlar. Şimdi sen Cyberpunk 2070'i 144 Hz 2K deyince bak benim 3080'im zorlanıyor bu.
Evet.
Ya şimdi bunu tabii ki de yapamayacağını biliyoruz ama niye böyle bir reklamla çıkıyorsun? Ya bir de karşınızda şöyle bir örnek var. Ben onu anlamıyorum. Deseler ki ya abi öbür türlü satmıyor, tutturamıyoruz. Ya Switch şu anda dünyanın en çok satan ilk konsol olma yolunda çok hızlı ilerliyor. 20 milyon daha satarsa dünyanın en çok satan konsolu olacak. Ve 720p 30 fps.
Yani bu konuda donanımsal anlamda hiçbir iddiası yok. İçinde bir tane Tegra X1 diye bir yonga var yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu yonganın DLC'si falan filan da yok evet. Öyle anladın mı? Böyle çok bir iddiası da yok. Belki yeni nesilde bir şey de gelecek. Yani. Z1 Extreme'ler oho.
Ya tabii ya şu yani. An ortalama bir iPhone. iPhone işte 7, 8 falan hani 10. Hı. Şeyden Switch'ten daha güçlüler yani.
Evet.
Özellikle Switch Lite'dan.
Evet.
E şimdi tamam hadi orada Nintendo'nun oyun artısı var. Kendi oyunları çok büyük oyunlar onun artısı var. Ama şimdi bilgisayarda öyle ufak oyunlar yok yani.
Bir de şöyle sen yine de el konsolu kategorisinde misin arkadaşım? Yine de kullanım süresi bekliyor muyuz biz? Bir yolculuk yaptığımda ben bu makineyle tıkır tıkır oynamak istiyor muyum? Belki de yani çok uzun bir yolculuk değil ama bu yolculuk süresince ben bataryasıyla alakalı abi save game alayım da ne olur ne olmaz kapalır diye endişelenmek durumunda mıyım? Değilim. Bir de bu makinelere böyle güçlü güçlü sürekli atıflarda bulunuyorsun.
İşte.
Yani bu atıfları yaptıktan sonra o oyunda bir saat kullanım süresi alıyorsan şu anda hepsini derdi bu arada. Sadece Legion Go'yu yani burada şey
hepsini
günah
derdi.
Keçisi ilan etmeyelim. ROGLI'da da böyle bu makinede de böyle çıkacak. MSI Cloud'da da büyük ihtimalle böyle olacak. Çünkü bunların içerisine sığdırabileceğin bataryanın fiziksel limitleri belli.
Bak mesela Steam Deck'te de aynı sorun var. Ya Steam Deck'te de ama bak Steam Deck şununla çıkmıyor piyasaya. İşte 2K 700 FPS falan böyle demiyor.
Evet.
Bizim Steam oyunlarını oynayabildiğiniz bir el konsolumuz var diyor.
Evet.
Çıkıp da ben en güçlüsüyüm gibi bir zaten öyle bir durumu yok
Steam'deki. Donanımın suratına vurmuyor.
Ha evet öyle demiyor.
Yani şimdi burada Z1 Extreme deyince bir tokat yiyorsun. Evet. Hani hoşuna gidiyor hatta güçlü makinaymış falan 2K, diyorsun tamam mı?
8.8 inç.
Evet 144 Hz diyorsun. Bir sürü tokat yedim ben. Yani zevkine bakıyorsun.
Aynen yani, ya olmuyor yani. Yani.
Anladın mı? Ama bir saat.
Evet bir yani, saat.
İşte bu
o da takılmazsa.
O da takılmazsa. Böyle bir durum var abi. Yani o yüzden powerbank alın. Yani eğer ki bu performansı yanınızda taşımak istiyorsanız bir tane powerbank de
evet.
Taşıyacaksınız.
Oyun ve performans ya pil kısmı da aynen bu şekilde.
Şimdi hoparlöre geçelim.
Hoparlör.
Hoparlör kısmında ben hemen konuşmak istiyorum. Ses seven birisi olarak çok hayal kırıklığına uğradım. Şimdi bu boyutlardaki el konsollarını denedik ettik ve onların da seslerini biliyoruz. Zaten hepsi çok iyi değil.
Değil abi. Ya burada tamam. Bir tane biliyorsun çok önemli bir fark var sadece.
Bir tane çok önemli, çok güzel ses veren hatta yani bu boyuttan nasıl bu ses çıkıyor dedirten ROGLI var. Onun da sesi gerçekten o boyuttaki makineye göre bundan daha küçük boyutlarda makine. Nasıl böyle gürül gürül bir ses geliyor içerisinden bilmiyorum. Ses testlerini falan yapmıştım, videosunu yayınlamıştım. Hem çözünürlüğü hem sahne açıklığı hem çevreselliği bir tuhaf.
Evet.
O el konsolundan nasıl çıkıyor? Yani orta halli bir dizüstünün hoparlörlerini koyup bir de yazılımında güçlendirmişler gibi bir durum var. Şimdi buraya geliyorsun. Abi anlatsana bana biraz.
Yani şimdi ben ilk başta şöyle bir sorun yaşadım. Bu arada ses konusunda hani Burak daha birikimli olduğu için buraya gelene kadar ses konusunda net bir test işine girişmedik. Evde ama kullanırken, oyun oynarken, şimdi sistemi açarken falan biliyorsunuz otomatik bilgisayardan evet. Çıkan sesler. Windows sesi olsun, oyunun sesi olsun. Şeyi fark ettim. Ya ses az geliyor. Şimdi bir yandan da oynarken televizyondan bir şey izliyordum zaten. Sesi kıstığımı hatırlıyorum. Sonra izlemeyi bıraktım ve dedim direkt artık oyuna odaklanayım. Black Ops 2 oynuyordum o sırada. Yani evet. Biraz oyunun seslerini duyayım dedim. Değil mi? Ses de kısıktaydı. Mesela ben Ayanio da kullanıyorum. Ayanio'nun genelde hoparlörü yani ses seviyesi 15-20'de olur. Rahatsız olur bazen kısarım hatta.
Evet.
Dedim ki bunu da 15-20'de diye hatırlıyorum. Şunu dedim bir 50-60'lara çıkarım. Aa ne göreyim? 70'deymiş.
Anladım.
Seviye çok düşük. Yani ya, çıkartıyorum ama yok ses yetmiyor. Tabi burada bir de kalite kısmı var.
Burada maksimum sesini açtık arkadaşlar. Telefonla, tablette, dizüstüyle kıyasladık. Apple'ın cihazları vardı etrafımızda onlarla kıyasladık. Daha el konsolda şimdi ROGLI geri gittiği için şu anda yan yana koyup şey yapamadık maalesef ama. Şimdi deniyoruz. Bir defa bu sesin ses kapalı bir ortamda tıkılmış gibi bir ses. Yani bir açıklığı yok sesin, bir çevreselliği yok. Sonra bakıyorsunuz bası tizi zaten çok düz bir profilde bir ses. Bu konuda da bir ayrımı yok. Dinamik aralığı da çok zayıf. Çözünürlük hakeza zayıf. Yani ben bunu hemen hemen oyunları emüle ettim. Ambernik tarzı böyle küçük makineler vardı. Game Boy formunda gözüken. O makinelerden de bu sesi alıyorum neredeyse.
Evet.
Neredeyse.
Bence Ambernik RG35XX isimli cihazda ses seviyesi bunda daha yüksek.
Maalesef ya maalesef şöyle. sesi zayıf olmuş. Hele ki bu boyutta bak şimdi bu boyuttaki makinede daha iyi ses alabilmek için daha uygun fiyatlı sürücülerde kullanıp hani sonuç alabileceğin platform sunuyor sana. Ama maalesef yok.
Yok yani şunu diyeceğim. Şimdi çok büyük fark var aralarında. Evet. Tamam şimdi Apple birisi.
Tamam, buna verdiğimiz parayla buna verdiğimiz para farklı ama bu da 45 bin liralık makine. Ya
ben de buna bu arada 40 bin lira vermem.
Ya anladın mı? Yani şimdi şey oluyor bazen de işte, abi el konsolu o olur. Hani belli bir seviyenin üzerine zaten hedeflemiyoruz gibi ama. Ama bak
bunun içindeki bir hoparlör büyük ihtimalle bunun kadar.
Ya işte olabilir bile.
Olabilirdi yani, tamam, anladın mı?
Ama 45 bin liralık makine böyle bir ses. Bir de rakiplerine bakıyorsun. Hadi diyelim hepsi Asus böyle olsa sıkıntı yok.
Asus hadi boş ver de. Bence bu şu an el konsolları piyasasında en kötü ses. Bak Switch'leri saymıyorum. Onlar çok eskide kaldı, hı-hı, artık. Hani o konuda da artık bunlarla kıyaslamak, evet, ayıp olur.
Ayıp olur.
Ama Steam'de hala kıyaslanabilir. Bence en kötü ses Steam'deki ait. El konsolları arasında.
Bak denedikle birinciden başa en iyisi aracı alır.
Çok yani inanılmaz bariz bir farkla yani.
İkinci sıraya neyi koyarsın?
Ben Aineo'yu koyarım. Hem ses seviyesi yüksek hem de hani baslarda çok iyi olmasa da en, hı, azından daha kaliteli bir ses var.
Anlaşılır bir ses var. Üçüncü sıraya?
Steam Deck.
Dördüncü sıraya?
Yok. Yok. Yani yok çünkü ses yok. Ya istersen bir deneyelim mi hemen?
Deneyelim.
Bir gösterelim.
Gösterelim.
Evet sayın seyirciler, şimdi ses testindeyiz. Legion Go'nun sesiyle bir telefonun sesini dinleyeceğiz. Telefonumuz nedir?
iPhone 14 Pro.
İsterseniz vakit harcamadan hemen Legion Go'nun sesini dinleyelim.
Dinleyelim.
Şimdi sesini duydunuz. iPhone 14 Pro'nun sesini dinleyelim.
Dinleyelim.
Şimdi seslerini dinlediniz. Aradaki performans farkını duyuyorsunuz. Tamam bir telefonla tableti veya bir el konsolunu kıyaslamak çok doğru olmayabilir. Ama bu kadar da kötü olmasını beklemiyorsunuz.
Ya ses kalitesi bir yana. Tamam kalite işte iPhone'la Lenovo Legion Go tam kıyaslanamayabilir kalite anlamında. Ama bence ses seviyesi anlamında fark kabul edilmeyecek durumda.
Ya yeterli değil. Evet. Ne dinamik aralık yeterli, ne çözünürlük yeterli. Kapalı boğuk bir ses geliyor. Buradan çok daha açık sahnesi yüksek, geniş bir ses duyuyorsun. Maalesef buradaki ses el konsolları arasında da bir telefonla kıyaslandığında da yeterli değil.
Şimdi toparlamak gerekirse aslında seninle video öncesinde de konuşmuştuk. El konsollarını şu anda 3'e ayırmak lazım.
Evet.
Bir Switch var. Nintendo'nun kendi oyunlarıyla bambaşka bir evrene sahip bambaşka bir cihaz. Evet, yeni cihazla birlikte günümüz el konsollarına yaklaşacak performans.
Daha aslında el üstünde tutuyorum ben onları. Daha kutsal bakıyorum onları, evet, nedense. Kesinlikle. Yani o yaptıkları yazılım tarafında ve oyun tarafında bir sene içerisinde adam aynı IP ile beraber 10 tane oyun çıkarıyor. Hepsi, aynen, birbirinden farklı ve buraya geliyorsun. PC oyunlarını oynuyorsun, evet, aslında yani.
Ya bambaşka bir evren var. Evet. Orada hani artık 7-8 yıllık cihaz olduğu için eskide kaldı. Ama, hı-hı, işte büyük ihtimal önümüzdeki 1 yıl içerisinde Switch'in yeni versiyonu da çıkacak. Onunla birlikte performans donanım anlamında da bunlara yetişecek.
Belki. Bakalım.
Burada hani Switch'i ayrıştırdık. Bir de Steam Deck var. Yine farklı bir noktada bakılması, evet, gereken. Çünkü Linux tabanlı
kendi
Steam OS
işletim
sistemiyle yine konsol gibi davranan, konsol gibi çalışan, evet, bir cihaz var orada. Ve diğerleri. Hı-hı. Diğerleri klasmanında da işte Aineo, Legion Go, Asus ROG Ally ve gelecek olan MSI.
Evet.
Burada zaten senle çok konuştuk. Daha önce Asus ROG Ally için de konuştuk. Bir, hı, kıyaslama videosu da çekmiştik. En büyük sorun bu diğerleri kısmındaki yanlış hedef bence. Evet.
Değil mi? Şu anda donanım yarıştırılıyor.
Evet.
Sürekli işte Z1 Extreme geldi 6800'dan daha performanslı, tamam. Hatta bunu işte ilerleyen dönemlerde Z2'yi falan göreceğiz. Evet. Z2 Extreme belki göreceğiz. Sürekli donanım yarıştırıyor olacaklar. Kendi arayüzlerini belki güncelleyecekler. Daha sorunsuz bir hale getirecekler. Eyvallah, okey. Ama bu makine yine açıldığında Windows 1 bilgisayar olarak açılıyor mu?
Ya evet.
Yine Windows gibi bir makine gibi hissiyat geçiyor mu? Ya benim iş yaptığım bilgisayar da Windows bilgisayar. Maillerimi takip ettiğim de Windows bilgisayar. Oyun makinem de Windows bilgisayar olunca Windows'un bazı limitasyonlarına ve sorunlarına bağlı kalmak durumunda kalıyorsun. Bir güncelleme geliyor Windows'a.
Aynen.
Seninle bir alakası yok. Uygulama arayüzüyle de alakası yok. İşte Armory Crate diye misal veriyorum veya buradaki Legion Go arayüzüyle. Hiçbir alakası yok. Ama cihazın stabilitesini bozuyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bu Steam Deck'te karşılaşmayacağım bir şey. Evet. Bu eskiden PlayStation Vita'larda karşılaşmayacağım bir şey. Bu Nintendo Switch'lerde karşılaşmayacağım bir şey. Evet. Yani senden bağımsız bir takım gelişmeler seni etkileyebiliyor olacak. Çünkü bunlar yine Windows bilgisayarlar.
Ya işte zaten bence yanlış bir klasmana soktular kendileri. Yani, evet, şimdi Asus bence çok kaliteli, çok düzgün bir marka yani. Severiz evet. Değil mi? Ürünleri gayet güzel.
Severiz.
Severiz yani.
Var, sevmediğimiz de var, sevdiğimiz de var.
Evet. Ama yani ortalama olarak baktığında benim Asus görünce bir bakılabilir, tercih edilebilir olarak benim artı puan yazan bir cihaz.
Ya Lenovo'lar da öyle. Tabii, Lenovo da öyle. Lenovo'nun distüleri de öyle. Lenovo'nun monitörleri de fena değil. Distüleri hele çok iyi. Ya en son bir distü çıkardılar. Şimdi sıvı soğutucu falan filan var. Yani ne kadar gerçek, ne kadar düzgün çalışıyor o tartışılır. Ama distüleri falan da çok iyi ya.
Ama şey işte sonuçta MSI de bu şekilde, Lenovo'da, evet. Asus'ta bunları görünce sana bir artı yazar hemen.
Tam ve
bir
bakılır güven buna. Şeyi geliyor.
Evet, o güven gelir. Şimdi el konsolu kısmına giriyorsun ve bunları el konsolu değil, el bilgisayarı. Ya hayır abi, el konsolu işte ya. El bilgisayarı ne ya?
Forma olunca insanın aklında ne canlanıyor? Belki de bunu bir evladına bir şeyini alacaksın.
Evet.
Onu eline vereceksin el konsolu olarak, tamam mı? Sen de çok biliyorsun. Babasını alacaksın, ona bir şey hediye etmek istiyorsun. Oyun oynatıyor diyebiliyorsun. Şimdi Windows'un dertleriyle çocuk uğraşmak durumunda.
Ya biz hani dedik ki işte sağdan çıkan pop-up'lı ayarları özelleştirerek uygun ayarı bulabiliyorsunuz ufak. Ya evet. Bunu küçük bir çocuk bilemez. Kaldı ya, ki bunu ben de bilmek zorunda değilim.
Ben de bilmek zorunda değilim. Ya Amerika'da nedir mesela, çocuğun önüne bir tane Xbox koyar, bir tane de Halo koyar önüne, tamam mı? Yani basar bir tane tuşuna, Halo simgesini görür, girer oyuna, hiçbir şeyle uğraşmıyor. Evet. Ne ekranı, ne çözünürlüğü, ne TTP'si, ne arayüzü, yok Windows'un ayrı güncellemesi vardı onu yapacaktım falan. Hiçbir şey yok.
Hiçbir şeyle uğraşmaz.
Hiçbir şeyle uğraşmaz.
Bir de zaten anlamadım. Bilgisayarı küçültmek istiyorsak laptoplar niye var o zaman?
Ya bu iyice küçültmüş oluyorsun. İşte 7 inç ekran, 8 inç ekran falan diyorsun. Yani bir dizüstü ekranda 14 inçten 12 inçten aşağı değil ya. Bir de elinde taşıyabileceğin forma getiriyorsun. Bak aslında niyet çok güzel. Ama bu niyetin ve bu amacın doğrultusunda düzgün iş yapan, evet, adamlar valla Nintendo Switch'ler bunlar. Aynen.
Valve.
Oyunuyla, yazılımıyla. Valve, Steam Deck kesinlikle.
Son olarak hani kendim için şunu söyleyebilirim, değil mi? Gibi çok farklı bir yerde yarışıyorlar artık. Başka bir işletim sistemi kullanana kadar veya işte Legion Go özelliğinde bu sorunları düzelt, yazılım sorunları düzeltene kadar.
Çok temel yazılım sorunları var. Onlar çözülürse bence toparlanır. Aynen. Ama onlar çözülmeden şu anda temkinli yaklaşılması gerekiyor.
Bu el konsollarının ikinci nesli bence, bir sonraki nesil daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz.
Bir yazılım güncellemesi gelirse, düzelirse tekrar paylaşırız sizlerle arkadaşlar.
Aynen. Cihaz tabii kalacak, gidecek oralarda biraz sıkıntı.
Ya topar bir de bir daha bulmaya çalışırız. Aynen. Ama durum böyle şu anda.
Peki siz bu cihazı bekliyor muydunuz? Ne buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın.